Ayrım 16, sayfa 136.
Sen gerçek bir insansın. Bu ne demek Tony? Gerçek bir kişiliğin var. Teşekkürler. Cigara el değiştiriyordu. Hüzün yoğun bir sis bulutu gibi yavaşça çökmeye başlamıştı. Ben giderek hüzünleniyorum, dedim. Ben zaten çok hüzünlüyüm. Sanırım seni çok özleyeceğim. Ben seni özleyeceğime eminim. Uzanıp ona dokunmak, tıpkı bana yapmış olduğu gibi parmaklarını sırtına dolaştırmak istedim. Sonra da ona sarılmak. Yapamadım. Ben hiç eğitim görmedim. Zeki de değilim. Senin gibi zeki bir kadına ihtiyacım var. Ama sen çok zekisin Tony. Olağanüstü bir sevecenlikle konuşmuştum. Bir türlü dile getiremediğim sevgimi o önemsiz sıradan beş sözcüğü sığdırmak ister gibi. Ona dokunamayışımın ağırlığına onlar yüklenmişti. Sesimle okşuyordum kabuk adamı. Bir de bakışlarımla. Yolumu bulacak kadar sadece. Bu odada kalıp kalamayacağımı sormuştu belki de. Ya da sormak üzereydi. O zamanlar bunun olanaksız olduğuna inanıyordum. Pasaportumun süresi 2 hafta içinde dolacaktı. Master tezimi, laboratuvardaki işimi yarıda bırakamazdım. Üstelik de hiç param yoktu. Hayatımı bir sigara gibi orta yerinde fırlatıp bir yenisiyle değiştiremezdim ki. Hayat ciddi bir iştir. İşte o anda birden o korkunç her şeyi bitiren cümleyi söyleyiverdim. Tony, bütün gün hiçbir şey yemedim ve yemek saati az sonra bitecek. Daha sonra buluşalım mı? Kahrolası açlığım beni yemekten başka bir şey düşünmeyen bir hayvana dönüştürmüştü. İnsanoğlu karnı açken ne kadar zalimleşebiliyor. Özellikle de kendinden daha aç birinin karşısında. Sana biraz para verebilirim. Bu akşam için bir şeyler satın alabilirsin. Kusura bakma, ben de çok parasızım. Cüzdanımdan 10 dolar çıkarıp ona uzattım. Ben gerçek bir insandım işte. Tony'nin yüzü elektrik verilmişçesine kasıldı. Gözlerini yere indirip üst dudağını ısırdı. Parayı aldığı anda aklım başıma gelmişti. O benim paramı hiç istememişti ki. Onu öldüresiye yaralamıştım. Hem de bir tek düşüncesiz davranışla. Her şeyi bir anda mahvetmiştim. Bir Japon samurayı ustalığıyla tek bir kılıç darbesiyle kabuk adamı yok etmiştim. Cehenneme giden yolun taşları iyi niyetle döşenmiştir derler. Ama ben buna inanmıyorum. Her iyi niyet taşını ters çevirin, altında bir alçaklık saklıdır. Cehenneme giden yolun taşları bence korkuyla döşenmiştir. İçimdeki insan uyanmıştı ve bütün uyanışlar korku vericidir. Peki, ben sonra gelirim. Bakışları bütünüyle değişmişti artık. Hayal kırıklığı, öfke, umutsuzluk ve tiksintiyle doluydum. Kesinlikle gel lütfen. Bu son gecem. Bak istersen bir koşu gidip bir şeyler yiyeyim, sen burada bekle. Geriye dönmek, hatamı düzeltmek için bir yol arayıp duruyor. Giderek durumu daha da berbat ediyordum. O pek övündüğüm zekam hiç de yardımcı olmuyordu. Ama odada bir kız daha kalıyor. Sana rastlarsa işler karışık. Lokantadan onun için de yiyecek bir şeyler getirmek geldi aklıma. Ama beni merakla izleyen 80 fizikçinin ortasına bunu becerebilecek gücüm yoktu. Tamam, ben sonra gelirim. Artık gözlerimin içine hiç bakmıyordu. Olağanüstü bir dostluğun can çekiştiği anlardı bunlar. Geleceksin değil mi? Evet. Geldiği gibi çabucak ortalıktan kayboldu. Bir hoşça kal bile demeden. 2-3 dakika geçmeden ardından fırladım. Tony! Tony! Çoktan gitmişti. Karanlığın içinde eriyerek yok olmuştu sanki. Bir rüyadan uyanırcasına kapkara gerçekle demir gibi soğuk ve katı acımasız geceyle karşı karşıyaydım. Tony o gece bir daha dönmedi. Ve ben buna hiç şaşırmadım. Bugün artık biliyorum. Hayatın bizlere verip verebileceği tek ödül, tek armağan sevgi dolu bir insandır. Ve biz böyle bir insanı ilk fırsatta katlederiz. Sonra bir ömür boyu bu asla bağışlanmayan günahın lanetini sırtımızda taşırız. Karayipler'de son gecemdi ve ben her şeye karşın umutsuzca Tony'yi bekliyordum. Veda partisinin yapıldığı restoranla kumsal arasına gidip geliyor, elimde bir boşalıp bir dolan kadehimle gözlerim okyanusun sonsuzluğunda bekliyordum. Tony vurduğu adamın ölümünü 2 gün boyunca böyle mi beklemişti? Lokantadan kalipso ritimleri, kahkahalar, çığlıklar geliyordu. 80 kişi masaların arasında dans ediyor, gülüşüyor, birbirlerini havuza atıyordu. İtalyan çiftler havuz kenarına dağılmış, bağıra çağıra şarkı söylüyor, şakalaşıyor, öpüşüyorlardı. Almanlar bölünmez bir bütün haline gerçek bir takım ruhuyla kol kola girmiş, bir marşa eşlik edercesine oturdukları yerde sallanıyorlardı. 2 kere havuza atılmış Maya, ıslak eteğini savura savura orta yaşlı bir hayranlığıyla kalipso yapıyordu. Çoğunluğu Amerikalılardan oluşan 20-30 kişilik bir grup, birbirlerinin beline tutunarak bir daire oluşturmuş, adalı müzisyenlerin şaşkın bakışları altında dans ettiklerini zannederek müziğe az çok uygun bir tempoda koşuşturuyordu. Peter benim gibi dansı çok seven birinin neden oturduğunu sormuş, sonra da beni zorla o grubun içine çekmişti. Kıvrılıp bükülen, arada bir kopan zincirin en zayıf halkası olmuştum. Önümdeki sarhoşluktan yalpalayan şişman fizikçiyi elimden kaçırmamaya çalışarak tık nefes bir halde kalipso ritminde koşuyordum. Ateşin çevresine çığlıklar atarak dönen Kızılderili savaşçıları kadar coşkuluydu grup. Müthiş eğlendiklerine inanıyorlardı. Bense kendime öyle acıyordum ki az daha ağlayacaktım. Tony'nin gelip de beni o halde bulma düşüncesi bile utanç vericiydi. Gece yarısından sonra parti kumsalda devam etti. Herkes dulasını ortaya çıkarmıştı. İçkiciler son biralarını, romlarını, tekilalarını, marihuanacılar otlarını getirdiler. Gruptaki tek Rus öğrenci 2 hafta boyunca özenle topladığı deniz kabuklarını okyanusa geri atıyordu. Bavulunda hiç yer kalmamıştı. Çantasından çıkardığı kabukları teker teker olanca gücüyle suya fırlatışı öyle komikti ki. Peter kulağıma fısıldadı. İyice gerçeküstü bir ortam değil mi? Kahkahalarla gülmeye başladım. Kendimi bir türlü durduramıyordum. Otun bir etkisini daha öğrenmiştim. Hayatın gülünç, saçma yönlerini ortaya sermekte birebirdi bu yeşil, masum görünüşlü sihirbaz. Kendi idamına yürüyen birinin, celladın düşen pantolonuna gülmesini sağlayan bir serin kanlılık. Mutlulukla hiç ilgisi olmayan bir neşe veriyordu. Hayır, mutlu bir neşe değildi bu. Defalarca iskeleye gittim. Umutsuzluğun, alkolün ve marihuananın verdiği cesaretle kumsal boyunca defalarca tek başıma yürüdüm. İskeledeki küçük demir çıkıntının uzaktan bakıldığında çömelmiş bir insanı andırdığını bile bile her seferinde kendimi kandırıyordum. Sahte umutlarla dolu demir çıkıntının Tony'ye dönüşmesi için dua ederek tekrar tekrar iskeleye çıkıp bakıyordum. Lambanın beyaz ışığı altında dakikalarca kıpırtısız duruyor. Beni Getto'dan görüp de gelmesini bekliyordum. Sonunda yorgunluktan ve kendime duyduğum nefretten tükenmiş bir halde çömelip kaldım. O sahte Tony Demir'e alnımı dayamış, hiç ama hiçbir şey hissetmeden siyah suları seyrediyordum. Tony'yi bir daha asla görmeyecektim ve ancak o anda onu tamamen kaybettikten sonra aşkımın derinliğini kavruyordum. Elim farkında olmadan dizime düşmüş, sigarada pantolonumu delip bacağımı yakmaya başlamıştı. Can acısını bile çok geç, yanık iyice derinleştikten sonra algılayabilmiştim. Akaryakıt deposunun gürültüsü kara büyü ayinine başlamıştı gene. Pazartesi sabahı. Bavullar toplanmış, rom şişeleri, sepetler, kartpostallar, hediyeler paketlenmiş. Fizik notları el çantasında. Pasaportun, biletin son kontrolü yapılmış. Maya ile son bir kez okyanusa yüzmek istiyorduk. Tıpkı ilk gün olduğu gibi. Kumsalda yalnızca ikimiz vardık. Bu sefer Maya'nın usta kulaçlarına güçlükle yetişebiliyordum. ''Farkında mısın bilmem. Bizden başka denize giren pek çıkmadı. Çoğu havuzu yeğledi. Bana öyle geliyor ki okyanustan korkuyorlar.'' ''Biz Akdenizliyiz.'' dedim. ''Yüzmeyi fırtınalı sularda öğrendik.'' ''Bu tatil aslında tatil sayılmaz ya. Tam zamanında bitti. Sıkılmaya başlamıştım. Sen ne alemdesin? Son günlerde hiç konuşmuyorsun.'' ''Her zamanki gibi.'' diye yanıtladım. Sorusunun gerçek karşılığını vermem yüzyıllar sürerdi. Şiddetli bir yağmur başlamıştı. Tropiklerin veda yağmuru. Suda sırt üstü uzanmıştım. Damlanın küçük tokatları yüzüme iniyordu. Gökyüzü benim için ağlıyordu. Maya, Karayiplerin, senin Karayipler öykünün ana teması neydi? Bir an düşündüm Maya. Duyumsamak. Sıcağı, yağmuru, rüzgarı. Güneşin keskin ışınlarının her bir hücremi ısıttığını hissetmek. Vücudumdaki ter damlaları, tuz kokusu. Bunun uzantısı da cinsellik bence. Kalabaşta ikimizin de değişik biçimlerde yaşadığı deney, tropiklerin doğal sonucuydu. Bence de. Maya'nın olayların özünü yakalama yeteneğine oldum olası hayrandım. Son günlerde hiç doğru dürüst konuşmamıştık. Ama Kalabaş'taki dansımı seyretmesi yetmişti olup biteni anlamasına. Beni tanıdığından beri ilk kez cinselliğimi sergileyen bir davranışta bulunurken görmüştü. 2 yıldır ilk kez birini arzuluyor ve bunu pervasızca ortaya koyuyordum. Gecen nasıl geçti? Hangi gece? Otele dönmediğin gece. Homojen hayatıma biraz serüven kattım. Fizik terimleriyle konuşma alışkanlığıma geri dönüyordum ister istemez. Maya John'u tanımıyordu bile. Doğal olarak tropiklerdeki cinsel devrimi kulüpteki çekici rastayla sonuçlandırdığımı varsayıyordu. Nereden bilebilirdi ki? Son 3 gündür saçmalayıp durmuştum. Yaptığım aptallıkları Maya'ya bile anlatmaya utanıyordum. Seninki nasıl geçti? İkimizin de yaşadığı deney, demişti. Cuma gecesi onu bir ara Martin'le sarmaş dolaş gördüğümü hayal meyal hatırlıyordum.
Hiçbir şey olmadı. Yani hiç kimseyle olmadım. Tropiklerde yaşam cinsellikle dolu zaten. Nasıl desem, akciğerin havayla dolu oluş gibi. İnsan sevişmeye bile gerek duymuyor. Ben bile duymuyorum.
Gülüştük. Maya'nın cinselliğe düşkünlüğü aramızda sık sık şaka konusu olurdu. Onun yatak odası serüvenlerini utangaç ve alaycı bir gülümsemeyle biraz kızarıp bozararak biraz da imrenerek dinlerdim. Bir ay benim günah çıkaran deneyimli bir kadının dinleyişi gibi.
Ben kendimi keşfediyordum. Bunun için niye bir başkasına, hele hele bir erkeğe ihtiyacım olsun ki?
Ansızın suya daldı. Bulunduğumuz noktada derinlik hemen hemen 4-5 metre olduğu için dibe ulaşamayacağını sanıyordum. Ama ulaşmış. Çıktığında elinde süt renkli, iri bir deniz kabuğu vardı.
Dün gece Rus'un attığı kabuklardan olmalı. Yoksa bunlar çok derin sularda bulunurlar. Boş yere öldürdü hayvancıkları.
Öldürdü mü? Diye sordum safça. Bu kabukların içinde yengeçlerin yaşadığı bir kez olsun aklıma gelmemişti.
Elbette. Bu tür yengeçler kabuksuz yaşayamazlar.
Belki kendine başka bir kabuk bulmuştur. Dedim sevecenlikle incelerken kabuğu. Bir mezar taşı kadar durgun ve hüzünlüydü. Hayat kaynağı olduğu canlı ölüp gittikten sonra varoluşunun gerçek nedenini sorguluyormuşçasına da düşünceli. Dünyanın bütün ayrılıklarını, bütün yalnızlıklarını içinde barındırıyordu.
Hiç sanmam. Çoktan yem olup gitmiştir. Saklamak ister misin?
Hayır hayır.
Onun yeri okyanus.
Hem zaten bende başka... Cümlemi tamamlamadım. Birdenbire Maya'nın kabuk adamdan bütünüyle habersiz olduğunu şaşırarak ayrımsamıştım. Yemek kuyruğundaki dalaşmamızdan sonra bana esrarengiz yerli hakkında bir şey sormaya çekinmişti. Ben de inatçı biraz da kırgın bir suskunlukla konuyu hiç açmamıştım. Kısa boylu, sıska, gece gündüz yümbereyle dolaşan bir yerliyle kuytu köşelere gidip geldiğimi görmüştü görmesine. Ama o çirkin adamla marihuana alışverişi dışında herhangi bir ilişki olabileceği aklına bile gelmemişti. Belki de onu oldum olası ilgimi çeken sıra dışı kişiliklerden biri, esrarengiz insanlar koleksiyonumda Karayipler'e özgü tuhaf ve egzotik bir parça olarak düşünmüştü.
Havlular sırılsıklam olmadan çıkalım mı? Sen çık, ben biraz daha yüzeceğim.
Son bir kez mercan kayalıklarına doğru yüzmeye başladım. Nasıl olsa varamayacaktım. Aslında hiç denememiştim bile. Sürekli Tony'nin sesini duyuyordum.
Bugün mercanlara gidelim mi? Sana söylemiştim. Hindistan cevizi ağaçlarının altına. Sana öğretebileceğim çok şey var. Senin de bana.
Odasına dönmeden önce tek karelik filmi kalmış olan Maya boş kumsalın fotoğrafını çekmiş. Rastlantı bu ya. Tony'yi ilk ve son kez gördüğüm incecik silüetinin okyanusun karanlığında belirdiği yeri yakalamış. Az sonra yağacak yağmurun habercisi kapalı gökyüzü, şiddetli rüzgarla savrulan palmiyeler ve bomboş bir kumsal. Bu fotoğraf Karayipler öykümün bir simgesi oluverdi. Çünkü içinde Tony yoktu. Bu öykünün sonuna geldiğimi sanıyordum ki Karayipler bana son bir sürpriz daha hazırladı. Atlanta'ya gidecek uçağım elektronik bir arıza yüzünden havalanamadı. Akşamüstü arıza giderildikten sonra havayolu şirketi isteyen yolcuların adada bir gece daha kalabileceklerini bildirdi. El bagajımı toplayıp kapıları kapanmak üzere olan uçaktan inmem herhalde yarım dakika bile sürmemiştir. Şansım ondan sonra da yaver gitmişti. Otele telefon edip John'u resepsiyonda yakalamış, saat 10'da orada olacağımı söylemiştim. Bu gece Tony'yi bulacağımdan kesinlikle emindim. Beni geri çağıran, adadan gitmemi engelleyen oydu. Bir mucizeydi bu, bir büyünün sonucuydu. Her şeyi düzeltmem için son bir fırsat daha verilmişti bana.
İnsanın aklına ölümcül düşünceler geliyor. Belki bu uçak düşer, dedi uçaktan inen diğer yolculardan biri. Toplam 6 kişiydik ve hepimiz fizikçiydik. O an hiç kimseye söylemedim ama içime doğmuştu. Belki de bu odada bir gece daha kalmakla ölümcül bir tehlikeye atılıyordum.
Bekçi üniformalı John her zamanki sessizliğiyle karşıladı beni. Otele sırf Tony'yi aramak için dönmüş olmama da herhangi bir tepki göstermedi. Taksiden iner inmez kumsala koşmuş, iskeledeki kalabalık topluluğu görünce yerimde duramaz olmuştum. Tony mutlaka oradaydı.
Benimle iskeleye yürümek ister misin?
Lütfen beni yanlış anlama. Ama kesinlikle olmaz. İstersen tek başına gidebilirsin. Seni engellemeye çalışmayacağım. Bekçi üniformasıyla oraya gitmem çok tehlikeli. Bunu bir kışkırtma hatta hakaret olarak yorumlarlar. Doğruyu söyleyip söylemediğini anlayamıyordum. Üstünde görebildiğim kadarıyla bir dalgıç bıçağı, bir elektrikli cop ve bir göz yaşartıcı sprey vardı. Neden korkuyordu bu kadar?
Tamam, ben yalnız gidebilirim.
Bana engel olmayı denemedi. Zaten o anda hiç ama hiç kimse beni iskeleye gidip Tony'yi aramaktan alıkoyamazdım.
Dur, şunu al yanına. Gerekirse kullanırsın. Dikkat et, kendine doğru sıkma. Göz yaşartıcı spreyi uzatmıştı. Tam burada seni bekleyeceğim. Bir şey olursa bağır. Yardıma gelmeye çalışırım. Ayrım sonu. Sayfa 144.